demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine ülkede yeni cepheler açılmış, uluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. ...1978 Türkiye'nin en kabus dolu, en kanlı yılı olarak tarihe geçti. O yıl siyasi cinayetler katliamlara, ekonomik sıkıntılar bunalımlara, askerlerin yakınmaları uyarılara dönüştü. 1978'de müdahalenin ilk ayak sesleri işitildi. Muhalefet lideri Ecevit Ünlü Güneş Otel operasyonu ile Adalet Partisi'nden 11 milletvekilini bakanlık vaadiyle koparınca ikinci Milliyetçi Cephe hükümeti düşmüştü. 3,5 yıl sonra şans yine CHP'ye gidiyordu ve Ecevit 78'in ilk günleri tekrar başbakanlığa tırmanıyordu. Ecevit hükümeti hemen kurdu ve ilk açıklaması bundan sonra gelenekselleşecek olan enkaz devraldık sözü oldu. Son sevinçliydi. Yeniden umut doğmuştu. Anarşi duracak, ekonomik sıkıntıların önü alınacak, mutfaktaki ve sokaktaki ateş söndürülecek. Demirel, 11 milletvekilinin altından çekilip alınmasını bir türlü hazmedemedi. Yeni hükümetin kuruluş şeklini ahlak dışı bulduğunu göstermek için Ecevit'e başbakan yerine hükümetin başı diye hitap etmeye başladı. İlk hücumu kontrgerilla konusunda oldu. Madem ki Ecevit kontrgerilladan şikayet etmişti, hadi hodri meydan. Ecevit artık baştaydı, başbakandı. Gerillayı ortaya çıkartsın ve kapatsındı.
Hadi bakalım, dediğini yap. Madem bana diyordun ya sen kontrgerilla var ortaya da bunu çıkar, sen çıkar. Sonra rahmetli Hasan Bey, o zaman Milli Savunma Bakanı'ydı. Hasan Bey benim eskiden beri tanıdığım bir kişi. Ondan sonra Işık. Bizim arkadaşlardan birine canım bunu çok karıştırmasanız iyi olur falan gibi haber getirdi.
Ecevit köşeye sıkıştı. Açıkça genelkurmay ile karşı karşıya bırakılmak isteniyordu. Herkes yanıt bekler oldu. Ecevit tarihi açıklamasını Şubat ayının ilk günlerinde yaptı. Başbakan'a göre kontrgerilla diye bir örgüt yoktu. Sadece bazı kışkırtıcı ajanlardan söz etmişti. O kadar. Bu açıklama sol çevrelerde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. Karaoğlan ilk defa ortaya attığı bu kontrgerilla konusunda şimdi geriliyordu.
O kontrgerilla tabirini kullanmadım çünkü hemen öyle bir kuruluş yok Türkiye'de deniyordu. O adda bir resmi kuruluş yoktu ama başka o işlevi gören başka bir kuruluş vardı. Benim o sözcük terim seçimim ne bazı çevreler yanlış yorumladılar, ters yorumladılar. Ecevit kontrgerillanın üstüne gitmek istemiyor diye.
1978'in Mart'ında mini bir genelkurmay krizi de yaşandı. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın süresi bir yıl daha uzatılabilirdi. Ancak Ecevit hükümetinin gönlünde Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren yatıyordu. CHP için Evren ideal demokrat bir komutandı.
Siyasetle ilgilenmeyen bir komutan olduğu izlenimini edinmiştim. Hatta o kadar yumuşak üslubu vardı ki Genelkurmay'da silahlı kuvvetlerde acaba yeterince otoritesini kurabilecek mi diye de biraz kaygı duyuyordum.
Tek kuşku beklenti içindeki Sancar Paşa'nın süre uzatılmayınca tankları harekete geçirip geçirmeyeceğiydi. Savunma Bakanı Hasan Esat Işık bu soruyu direkt olarak Evren'e sordu.
Hiç merak etmeyin dedim. Bundan dolayı silahlı kuvvetler hiçbir şey yapmaz. Kimse o emre itaat etmez. Faruk Gürler zamanında da olmadı. Hatta o misal de verdim. Faruk Gürler'in arkasına gitti mi kimse dedim.
Genelkurmay'daki nöbet değişimi bu kez sorunsuz gerçekleşti. Güneşli bir günde 1980'lerin baş aktörü apoletlerini değiştirdi.
O günü gittik evde, operatörlerimizi değiştirdik ama içimde hep bir şey var, tedirginlik var. Çünkü öyle bir görev üstlendim ki, omuzlarımda hissettim ki, büyük bir ağırlık var. Çünkü Türkiye'de anarşi günden güne tırmanıyor. Günden güne tırmanıyor. İyi değil.
Evren'in sözünü ettiği terör hemen aynı dönemde vurmakta gecikmedi. Ankara Emek Postanesi'nden aynı gün 4 ayrı adrese 4 ayrı paket yollandı. Hepsinin içinde de bomba vardı. Ambalajın açılması etrafa ölüm saçılmasına yetiyordu. İlk paketin adresi Malatya'nın Adalet Partili Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun eviydi. Halkın Hamido diye benimsediği başkanın evindeki bomba gelinini, torununu ve kendisini anında öldürdü. İşte ne olduysa bundan sonra başladı. Kışkırtma çarkları hemen döndü. Hamido'yu solcular öldürdü söylentisi çıkarıldı. Belediye hoparlöründen Kur'an okunmaya başlandı. Camilerde din elden gidiyor bazıları verimli oldu. Ve ok yaydan çıktı. Halk galeyana geldi. Malatya birdenbire karıştı. Camilerden çıkan halk deliye dönmüştü. Özellikle Aleviler ve solcu bilinenlere ait 500 dükkan bir anda yağmalandı. 15 ev yakıldı. Paniği arttırmak için içme suyuna zehir karıştırıldığı söylentileri çıktı. Hemen hemen aynı saatlerde diğer bombalı paketler de adreslerine ulaşmaya başlamıştı. Biri ne ilginçtir ki bu kez solcu bir hedefe yollanmıştı. Ancak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki CHP milletvekili adayı Memiş Özdal paketten kuşkulanmıştı. Geri yolladı. Bomba postanede patladı. Bu kez parçalanan her şeyden habersiz bir memurdu. Herkes paniğe girmişti. Adıyaman ve Adana'daki adreslere yollanan paketler ise şans eseri önceden fark edilip el kondu. Türkiye bu tip bombalı terörle ilk defa tanışıyordu. Zira o güne kadar böyle bir teknoloji hiç kullanılmamıştı. Ne sol ne sağda hiçbir örgüt böyle bir donanıma da sahip değildi. İşin garip yanı hepsinin Ankara'daki postanelerden ve farklı görüşlü insanlara yollanmış olmasıydı. Daha da önemlisi bu bombalar Anadolu'daki büyük toplumsal çatışmanın fitilini yakan bir başlangıç oldu. Sanki gizli el harekete geçmişti.
Elinizden uzatsanız tutabileceğini zannettiğiniz fakat gücünüzün yetmediği tutamadığınız olaylar oluyor bunlar. Mesela faillerini bulamıyorsunuz. Mesela nereden ne zaman çıktığını bilemiyorsunuz. Birisinden konuşuyorsunuz size bir adres gösteriyor. Bir başkası onu ortadan kaldıracak bir başka bulguyla çıkıyor.
Asıl olay 16 Mart günü İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda patladı. Öğlen saatlerinde sol görüşlü öğrenciler her zamanki gibi polis gözetiminde toplu şekilde kapıdan çıkıyorlardı. Ancak havada bir gariplik vardı.
Biz devamlı okulun önünde göreve geldiğimiz zamanlarda burada okulun kapısının önünde 30-40 kişili bir polis kuvveti burada güvenliği sağlamakla mükellefti. O gün için göreve geldiğimizde 9 kişi bizim sadece kendi grubumuz vardı. Diğer grupların polis memurlarını göremeyince okulun önünde bununla bir gariplik olduğunu hissettik.
Gençler kuşkulu bakışlarla Beyazıt Meydanı'nın ortasına yaklaşırken birdenbire bomba diye bir çığlık duyuldu. Biri bomba atmış ve biri de bunu görmüştü.
O anda orada görevli olan iki tane polis arkadaşım bunlardan bir tanesi bombayı havada görüp bomba deneyi ikaz ediyor, bağırıyor. Bağırmasından beraber herkes kendini, fırsatını bulan kendini yere atıyor.
Bomba büyük bir gürültüyle patladığı anda otomatik silahların yaylım ateşi başladı. Öğrenciler müthiş bir paniğe kapıldı.
Nasıl bir bomba yani belki 100 parçaya bölünüyor. Şarap ne dedin? Mermi. Böyle ufak ufak mermiler. Bu vücutta belki 50 tane çıkardık.
Polisler bombayı atanı fark etmişlerdi. Peşlerine düşmek için harekete geçtikleri sırada bir emir onları durdurdu.
Bizi kaçanların arkasından kovalarken arkamızdan bir tanesi geri dönün gitmeyin diye bağırdıydı. Bunun kim olduğunu öğrenmek için sordum arkadaşlara, orada kalan arkadaşlara. Bunun komiser muavini Reset Altay olduğunu söylediler.
Reşat Altay, sonraki yıllarda o dönemde Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı ile bağlantısı belirlenen bir polis yetkilisiydi. Bilanço korkunçtu. 7 ölü, 40 yaralı. Katiller o gün ellerini kollarını sallayarak kaçıp gittiler. Aradan yıllar geçtikten sonra bombayı atan genç Zülküf İsot katliamı ailesine itiraf etti.
Abla dedi, ben sana bir şey anlatmak istiyorum dedi. Ama dedi, ne olur dedi, enişten duymasın. Hiç kimseye de söylemeyeceğim. Ölümü öp dedi. Böyle. Tamam, söylemeyeceğim dedi. 16 Mart katliamını oturdu anlattı bana. Polis aracıyla gittiklerini, polislerin de kendilerine yardım ettiğini, bombayı kendisine attırdıklarını, o anda insanların feryatlarını, bağırmalarını, gözleri dolu dolu anlattı. Çok pişmanım dedi. Teslim olacağım abla dedi. Hiç onun için meraklanma. Bildiklerimi, bugüne kadar yaptıklarımı, yaptıklarımızı, her şeyi anlatacağım dedi.
16 Mart katliamında ölenler o güne kadarki en görkemli cenaze töreniyle uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında ürkek, çekingen biri daha vardı. O 16 Mart katliamının tetikçisi Zülküf İsot'tan başkası değildi. Yıllardır yayınlanan bu görüntülerde 20 yıl sonra ilk kez saptanan Zülküf İsot'u cinayetin hemen ertesi gününde oraya çeken acaba neydi? Belki de kan tutmuştu. İsot bu ilk ve son görüntüsünün farkında olunmadan çekilmesinden kısa bir süre sonra öldürüldü. Katili de kendisi gibi bir ülkücü Latif Akti'ydi. 8 yıl hapis yattı. Bu olaydaki asıl önemli açıklama ülkücü itirafçı Ali Yurtaslan'dan geldi. Öğrencilerin üzerine atılan bombayı Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı'nın sağladığını söyledi. Çatlı adı ilk defa bu şekilde kamuoyu tarafından duyuldu. Çatlı'ya asıl ününü kazandıran ise başka bir katliam oldu. Ankara Bahçeli Evler'de Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 öğrenci bir gece telle boğularak ve kurşunlanarak öldürüldüler. Daha sonra yakalanan sanıklar bu katliamı reisin emriyle gerçekleştirdiklerini söylediler. Reis Abdullah Çatlı'dan başkası değildi. Artık kan oluk gibi akıyordu. Terör gruplar halinde can alıyordu. Bahçeli Evler cinayetini hemen ardından Balgat katliamı izledi. Gecekondu semtindeki kahveler tarandı. 5 ölü 20 yaralı.
Vallahi biz gitmesini kağıt oynadık. İşte birden tak tak tak ses sesine gelince attık kendimizi yere. Epeyce bir taradılar kahveyi. Zannedersem belki de lütfetti. Ondan sonra aradan 5-10 dakika geçti. Bütün herkes ayağa kalktı. Kendim de kalktım baktım. Arkada bir tane hoş gördüm. Şu anda hiçbirini görmedim. Yüzlerini dahi bile görmedim. Kaçtıra gittiler.
Katliamın iki sanığı yine ülkücü kanattandı. Mustafa Pehlivanoğlu 12 Eylül'den sonra idam cezasına çarptırıldı ve asıldı. İsa Armağan ise halen hapiste. Bunlar yetmiyormuş gibi terör yeni bir eylem türü geliştirdi. Namlunun ucunda artık ünlü isimler vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Recep Paşatlı iki oğluyla birlikte öldürüldü. Cinayeti Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üstlendi. Ardından Savcı Doğan Öz, Doçent Necdet Bulut, Şair Ümit Kaftancıoğlu ve Profesör Bedri Karafakioğlu öldürüldüler. Cinayetler insanların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası durumuna girmişti. Ancak her yerde konuşulan diğer konu da giderek artan yokluklardı. Döviz sıkıntısı öylesine artmıştı ki yurt dışına çıkış 2 yılda 1'e indirildi. Elektrik kesintileri hayatın parçası olmuş, tasarruf için televizyon yayınları gece 11'de kesilmeye başlamıştı. Fuel oil, kömür, ampul bulunmuyordu. Günlük yaşam giderek zorlaşıyordu. Ülkeye benzin, sigara getirilmesi gazetelere haber oluyordu. Bu manzara karşısında Ecevit hükümeti çaresizdi. Ülke hızla ikiye ayrılıyordu. Artık merkez sol ve merkez sağ etkili değildi. Kontrol her iki tarafın radikal gruplarının eline geçmişti. Saflar netleşmiş, herkes kendi kampına çekilmişti. Hemen her mesleğin kendi örgütü, kendi derneği vardı. Solcu işçiler DİSK'te, Sağcılar Milliyetçi İşçi Sendikalarındaydılar. Solcu öğretmenler TÖBDER'de, sağcılar Ülkü 1'de. Solcu öğrenciler Devgenç'te, sağcılar Ülkü Ocakları'nda saflaşmıştı. Belki de en dramatik olanı poliste yaşanıyordu. Solcu polisler Polder'de, sağcı polisler Pol 1'deydiler. Avukatlar, doktorlar, mühendisler, ziraatçılar, yani herkesin kendi saflarına çekilmişlerdi. Bu kamplaşmada sokağın hakimi de ülkücü ve devrimci gruplardı. Ülkücülerin merkezi Ülkü Ocakları'ydı. Ocaklar siyasi açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlıydılar. Bu dönemde kurulan kimi yasa dışı örgütler de silahlı kadrolarını Ülkü Ocakları'ndan saladılar. Bunların arasında Türk İntikam Tugayı, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, Türk Yıldırım Ordusu en çok adı duyulanlardı.
12 Mart muhtırasından sonra üniversitelerde büyük bir baskı söz konusuydu. Biz o dönemlerde üniversitelerden çok Anadolu'muzda vatandaşlarımıza kendimizi anlatmaya ve tarihi, milli değerlerimizi, gençliğimize benimsetmeye çalışıyorduk. 1974 yıllarına kadar herhangi bir yasa dışı eylem içerisine zaten girilmemiştir. 1975'in sonlarında üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
Bir başka sağ örgütlenme ise Akıncılardı. Şeriatı hedefleyen bu grup siyasi yönden Milli Selamet Partisi'ne yakındı. Aralarından TUSKO, Türkiye Şeriatçı Kurtuluş Ordusu çıktı. Akıncılar ancak genelde büyük çatışmaların dışında kaldılar. Soldaki örgütlenme ise hem çok daha karışık hem de çok daha yaygındı. Son derece farklı kaynaklardan besleniyorlardı. Bunlar dünyadaki sosyalist ülkelerin farklı görüşlerini benimseyerek kendi içlerinde de bölünmüşlerdi. Sovyet yanlıları Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Emeğin Birliği grupları. Çin yanlıları Türkiye İşçi Köylü Partisi'ndeydiler. Arnavut yanlıları Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Devrimci Halkın Birliği, Devrimci Proletarya ve TİKKO.
Şunlar yaşanıyordu sol içinde. Sovyetler Birliği ile birleşelim. Sovyetler Birliği ile ittifaka girmek gerekir. Tehakkuk ise o zaman bunun tersi bir görüş ileri sürdü. Dedi ki hayır, böyle bir birleşme gerçekleşemez. Çünkü Sovyetler Birliği devrimden yana bir ülke durumunda değil. Artık sosyalist bir ülke de değil. Artık devrimin karşısında konumlanan, devrimleri bastırmaya, ezmeye yönelen, emperyalistleşen bir ülke durumunda ona karşı da mücadele etmek gerekir görüşünü ortaya koydu. Bu ama diğer çeşitli sol gruplarla THK arasında epey uzun süren bir tartışmanın da doğmasına neden oldu.
Asıl güçlü olan ise bu grupların orta yolcu diye adlandırdıkları örgütlerdi. Bunların başını da devrimci yol çekiyordu.
İşte 100-150 binlik bir dergi tirajı vardı ve benim tahminime göre yani 1 milyondan fazla insanın hayat çizgisini değiştiren bir şeydi bu. Ve bu dediğim gibi yani Türkiye'nin o günkü nüfusuyla kıyaslandığı zaman işte küçümsenmeyecek büyük oranlara ulaşmış bir toplumsal etkiydi. Bu etkinin dışında aslında giderek çatışmanın karakterinden kaynaklanan bir tarzda bir devrimci yolculaşma dalgası vardı. İşte bir gidiyordunuz, bir köyden biri geliyordu, bizim bütün köy devrimci yolcu diyordu. O köyü belki siz haritada bile bilmiyordunuz. Yani böyle bir kendiliğinden yönü vardı.
Yine bu örgütler arasında Kurtuluş, devrimci sol acilciler, halkın devrimci öncüleri, Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği, Partizan Yolu, Vatan Partisi, Eylem Birliği adı en çok duyulanlardandı.
Devrimden sonra anaokulu ne olacak konusunda yapılan bir ayrılığın ciddiyeti olabilir mi? Bu hale getirmiştik ince ince kıyarak. Tamam, o Sovyet, Çin, Arnavutluk kutuplaşmasının getirdiği bir nesnellik vardı. Ama hem Çin'i savunup kendi arasında bölünen çoktu, hem Arnavutluğu savunup kendi arasında bölünen de çoktu. Hatta hem Sovyetleri savunup kendi arasında bölünen çoktu. Dolayısıyla ben şeye çok inanmıyorum. Aramızdaki ayrılıklar büyük, bir kere sınıfsal değildi. Mesela şu laf doğru değil. Her ayrılık sınıfsal bir temele dayanır. 60 tane sınıf yok ki, 60 tane örgüt vardı. Aynı miras üzerinden kavga etmeye başladığınız zaman miras kavgasının sonucunda cinayet olur. Bir müddet sonra cinayetler başladı.
Bu bölünmeden az da olsa payını alan bir diğer kurum ise silahlı kuvvetlerdi.
Harbi kurumda da olaylar başladı. Piyade kolundan iki tane üsteğmen şey vurdu, jandarmayı vurdu, kaçtı. Yani ordu da bozulmaya başlamıştı.
İşte bu bozulma komutanları alarma geçirdi. Ancak onları asıl ayaklandıran Güneydoğu'ya yaptıkları bir gezide gördükleri ve duyduklarıydı.
Şimdi bu anarşik olayların yanında bir de Kürtçülük olayları başladı. O zaman PKK değil de APO'culuk, APO teşkilatı vardı. Genelde Abdullah Öcalan'ın şeyi, işte APO oradan geliyor zaten. O kadar almış yürümüş ki artık neredeyse orayı bir Kürt devleti ilan edecek duruma gelmişler. Bir kere Diyarbakır Kürt devletinin şeysi, payitaht, şey, başkenti. Başkente hoş geldiniz diyorlar.
Bu konu Haziran 78 Milli Güvenlik Kurulu'na getirildi tabii. Genelkurmay Başkanı bu gelişmeleri anlattı. Hemen önlem alınması gerektiğini söyledi. Ordu Güneydoğu'da ilk defa bölücülük tehlikesine karşı özel bir tatbikat yaptı. Ardından da Genelkurmay Başkanı yine ilk defa açık bir uyarıda bulundu. Bu iş böyle gitmez.
Daha 78 senesinde bu şey yaptık ki hani bir an evvel bir araya gelin bu işleri önleyin demek istedik.
Artık askerler konuşmaya başlamışlardı. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Ordu uyarıyordu ancak yetkisizdi. O yıl Gaziantep, Malatya ve Sivas'ta yaşanan olaylara etkin biçimde müdahale edememişti. İsrarla o yetkiyi, yani sıkı yönetimi istiyordu. Tam da bu sıralarda Anadolu'nun bir kentinde öyle bir vahşet yaşandı ki yetki kendiliğinden sahibini buluverdi. Kahramanmaraş katliamı Cumhuriyet tarihinin en kara sayfasını açacaktı. Kahramanmaraş 12 Eylül'e giden yoldaki en önemli kilometre taşıdır. Kahramanmaraş din ile oynamanın ne sonuçlar verebileceğinin en tipik örneğidir. Aslında gerilim yılın ilk günlerinden itibaren başlamıştı. Bir şeyler hazırlanıyordu. Önce bir evde bombalar bulundu. Ardından Türk Yıldırım Komandoları adlı sağ bir örgütün varlığı ortaya çıkarıldı. Ve kan dökülmeye başlandı. Solcu ve Alevi vatandaşların gittiği bir kahve tarandı. Ölen bir Alevi dedesiydi. İşte etnik düşmanlığın tohumları ilk kez bu saldırıyla serpildi. Maraş bu tohumların yeşermesi için en uygun yerdi. Kahramanmaraş Türkeş'in çizdiği verimli hilal stratejisinin en güneydeki ucuydu. Verimli hilal Orta Anadolu'yu ülkücü örgütlenmenin cephesi haline getirmeyi amaçlıyordu. Maraş da ülkücü hareketin bir kalesiydi. Ancak Ecevit'in iktidara gelmesi bu kalede gedikti. Alevi kökenli CHP'liler o güne kadar ülkücülerin, Adalet Partililerin oturdukları koltukları kapmaya başladılar. Aynı zamanda CHP'nin doğal müttefikleri de şehirde boy gösterdiler. Disk fabrikalarda, töbler okullarda örgütlendi. Yıllardır sesini çıkaramayan solun birden kendine güveni gelmişti. dönemin DİSK'e bağlı Tekstil İş Sendikası Bölge Başkanı Mehmet Taşkesen bu halini şöyle anlatıyor.
O aşamadan önce Maraş'a özgü hakim çevrelerin çocukları ve adamları, yani militanları, genellikle de aşiret çocuklarına, yani Alevi çocuklarına baskı kuruyorlardı. İşte siz komünistsiniz, siz solcusunuz, siz Kürtsünüz, siz Alevisiniz falan diye sokak aralarında sıkıştırıp dövüyorlardı, yani üçü beşi bir araya gelerek. Tabii biz de şimdi solcuların hamisi gibi bir pozisyonda gözüktüğümüzden işçiler bana geliyorlardı. Yani sopayı yiyen bana geliyor. Ben de diyorum ki ulan dövülmen. Siz de üçünüz beşiniz bir araya gelin onları dövün. Cesur olun lan biraz falan falan dedik. Bunlar da biraz yiğitleştiler. Bu sefer silah geri tepti. Kendileri dövmeye başladı.
Sağ ayağının altındaki zeminin giderek kaydığının farkındaydı. Bu durum böyle devam edemezdi. Yay giderek gerilmeye başlamıştı. Güneş Ne Zaman Doğacak adlı bu film ülkücülerin gözdesiydi. Kırım Türklerinin Sovyetlere karşı direnişinin hikayesiydi.
Nerede toplanıyorsunuz? Kaç kişisiniz?
İşbirlikçi uşak.
Anlaşıldı. Ezanı sen okudun.
Hangi sinemada gösterilse orası MHP'nin propaganda bürosuna dönüşürdü. 16 Aralık günü de Çiçek Sineması'nda aynı heyecan yaşanıyordu. Filmin ilk yarısından sonra seyirciler salonu boşaltmaya başlamışlardı ki işte tam o sırada muazzam bir gürültü koptu. Biri bir ses bombası atmıştı. Panik olmadı. Topuğundan hafif yaralı bir tek kişi vardı. Ancak işte tam bu sırada genç biri sinemadan hızla fırladı, bulunduğu ilk telefona sarıldı ve olayın haberini verdi. Komünistler sinemayı bombalıyor. Bu haberi veren genç Kahramanmaraş olaylarının bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger. Şimdiki adıyla Ökkeş Şendiller'di.
Ben Hasret dergisini aradım, Her Gün gazetesini aradım. Telefon kabinini de kapatmadan açıktan konuştum ben. Öyle gizli saklı bir şey değildi.
Sinema olayı başlangıçtı. 4 gün sonra asıl senaryo sahneye kondu. Sol görüşlü 2 öğretmen akşam okullarından dönerken yol ortasında vuruldular. Haber büyük bir hızla yayıldı. Ertesi gün sol bu olayı dev bir gövde gösterisine dönüştürdü. Cenazeler Alevi Mahallesi Yörük Selim'in hemen bitişiğindeki devlet hastanesinden alınacaktı. Solcu ve Alevilerden oluşan kalabalık giderek artıyor ancak nedense cenazeler bir türlü verilmiyordu. Sanki bir şeyler hazırlanıyordu. Hastane önündeki bekleyiş sürerken de aynı saatlerde kentin başka bir köşesinde çok daha büyük bir kalabalık birikmeye başlamıştı. Orada bir araya gelenler ise sağcılar ve sünnilerdi. Günlerden cumaydı. Cemaatin namazdan çıktığı saatlerde bekleyiş sona erdi. Cenazeler verildi ve Alevi kitle kentin merkezine doğru yürüyüşe geçti. Ancak karşıda biriken kalabalık sınırlıydı. İki sol görüşlü öğretmenin cenazeleri camiye yaklaştıkça yumruklar sıkıldı ve küfürler ediliyordu.
O arada cuma namazına gelmiş halk, namaz bittikten sonra dağılmıyor. Bunlar gitsinler namazını, madem ki bize böyle diyorlar, nerede kıldırıyorlarsa kıldırsınlar, gitsinler mezarlıkta kılsınlar, cenazelerini defnetsinler diye camiye sokmak istemiyor.
Cenazeler biraz daha yaklaşınca gerilim daha da arttı.
Ulu camiye yakın yere doğru gelince daha önceden kale bayırlarında birikmiş adamlar oradan taşlar atıyorlar, tahtalar fırlatıyorlar. Yani böyle meyilli arazide. Ulu camiye doğru gelince orada birikmiş şeyler, komünistlerin cenazesi kılınmaz falan etmez, şudur budur diye bir takım sloganlar atılıyor.
Talihsiz buluşma Maraş Kalesi'nin eteklerinde yaşandı. Kalenin yamaçlarında sağcılar, hemen altındaki düzlükte ise solcular vardı. Bir anda ortalık cehenneme döndü. Yaklaşık 10 bin kişi cenaze alayına taş ve sopalarla saldırıya geçti.
Oradan aşağı indiğimizde, postanenin oraya geldiğimizde taş saldırıları ve silah sesleri ötmeye başlamıştı. Cenazeler omuzlardan düşerek yerlerde kaldı. Tamamen bir apluka içine girmiştik.
Bağırışmalar, çağırışmalar. Bu arada kortejdeki polisler kalabalığı dağıtmak için havaya ateş atıyor. İnsan çığlıkları, silah takırtıları birbirine karışıyor ana baba günü gibi. Neticede cenazenin namazı kılınmıyor.
Öfke artık kabına sığmıyordu. Sağcılar Kıbrıs Meydanı ve Trabzon Caddesi'nde yaşayan Aleviler ve solcuların evlerine, dükkanlarına saldırdılar. Yerle bir ettiler.
Partili bir arkadaşımızın heyecanla büromuza girdiğini gördüm. Abi büroyu basıyorlar, işhanda basıyorlar, canımızı kurtaralım dediğinde biz büronun arka penceresini açtım ve oradaki 30-40 arkadaşıma sırasıyla atlayalım, buradan gidelim dediğimi hatırlıyorum. Ve arkadaşlarımız tahmini 3-4 metre yüksekliğindeki bürodan atladılar. En sonda ben atladım. Çok büyük bir kalabalık ve tekbir getirerek, camları çerçeveleri kırarak sesleri duyuyorduk.
Bu kargaşa içinde solcuların açtığı ateşle 3 ülkücü öldü. 3 arkadaşlarının vurulduğu haberi ortalığı daha da karıştırdı.
Köşede büyük bir kalabalık birikmiş, 50-60-100 kişi saymıyor ki yani kelle orada. Ben yukarı çıkınca arkadan bir ses, "Başkasın!" dedi diye bağırmaya başladı. Bağırınca o kalabalık olduğu gibi bizim peşimize takıldı. Baktım arıyı kapatıyorlar. Lümbür lümbür kaçmak da bize yakışmaz. Sözüm ona devrimciyiz, devrimci kaçmaz. Tabii o aşamada silahsız da gezmiyoruz isim gerçeğe. Ben yukarı doğru bir ateş ettim. Yani korkarlar dedim. Şarjörde 8 mermi var. Bir tane attım, bir tane daha attım, 2 mermi attım. Göç bu sefer en önde koşan, en önde kaçayım derken üst üste bir yığılma oluyor. O anı ben hiç unutmam. Tabii bizim bu attığımız iki kurşundan, yani havadan, kalabalıktan, kalabalığa dahil olmayan, arkadan gelen Hacı Ergin adında bizim mahallede oturan, bizim de yani beni gayet yakın tanıyan, bir aile dostumuz olan bir adama isabet ediyor.
Hava karardı, ancak Maraş'ı da ölümcül bir sessizlik kapladı. Olaylar bitmemiş, yine tek tük saldırılar oluyordu. Sanki yeni bir hücum için güç toplamak amacıyla geri çekilinmişti. O gece birçok evde ışıklar hiç sönmedi. Planlar yapıldı, intikam yeminleri edildi. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokakları yine öfkeli kalabalıklar doldurdu. Şimdi sıra sağcılar arasında öldürülen 3 kişinin cenazesinin kaldırılmasındaydı. Vali Tahsin Soylu bunu kabul etmedi. Üstelik sokağa çıkma yasağı koydu. Olayların nereye kaydığını anlamıştı, ancak bu kararını belediye hoparlörlerinden bir türlü duyuramadı. Oysa sokağa çıkma yasağı uygulansa katliam önlenebilecekti.
Vali, iki öğretmenin cenazesi yarım kaldı. Yarın cenaze töreni olamaz, buna sureti katliye de izin vermem der Tahsin Soylu. Fakat buna rağmen ertesi gün daireler tatildir. Cumartesi günüdür. Çünkü resmi mesai yoktur. Belediye hoparlöründen yayın memuru devamlı şu yayını yapar. Şehitlerimizin naaşı hastaneden alınacak ve tören yapılacaktır. Tüm Kahramanmaraş halkı şehitlerimizin cenaze törenine davetlidir.
Altında 8-10 tane gönüllü kuruluşun, baro dahil, işte belediye dahil, sağ görüşlü partiler dahil hepsinin isminin olduğu bir anons. Ama o anonsu kimin yaptırdığı, anonsu kimin götürdüğü ortaya çıkmadı.
Hoparlör olayı sonun başlangıcı oldu. Camilerden de intikam ve kana kan vaazları veriliyordu. Bir süre sonra dinsizlere ölüm sloganı atılmaya başlandı. 23 Aralık sabahı Alevilerin yaşadığı mahallelerin önü ölümle uyandı. Mahalle dört bir yandan kuşatılmıştı. Ölen sağcıların cenazesini almaya gelen kalabalık maskeli ve silahlı bir grubun öncülüğünde mahalleye saldırdı. Tıpkı Malatya'daki gibi yine Aleviler sularımızı zehirledi diye rivayetler çıkartılıyor. Ulu camiyi yakıyorlar söylentisiyle halk galeyana getiriliyordu. Binlerce insan ayaklanmış, gözü hiçbir şey görmez olmuştu.
Bir hikmet, bir alamet, ben böyle bir şey görmedim hiç. Zaten saldıranların önüne gelenlerin hepsi yüzü maskeliydi. Arkadan gelenlerin kimisinin yanında balta, kimisinin yanında kas, kimisinin yanında silah, kılıç, Allah Allah diye geliyorlardı.
Kamer Naci diye bir arkadaşın annesi, hiçbir şeyde haberi yok, mağaralıya ekmek alıp da kahvaltı yapmak için gittiğinde kadını orada dövüyorlar feci şekilde. Orada bir tanışan, komşuları olan bir iki Sünni arkadaş getiriyor ve gidin diyor, ekmeği ne yapacaksınız, sizi hep öldürmeye hazırlanıyorlar.
Artık Maraş bir mezbahaya dönmüştü. Büyük bir insan avı başlamıştı. Şehir içinde dağılmış Alevi evlerinde yaşayanlar kendilerini savunamıyorlardı. Evler yapılıyor, yıkılıyor, insanlar hunharca katlediliyordu. Tam bir vahşet yaşanıyordu. Kentin bir bölümü alev alev yanıyor, çocukların, kadınların çığlıkları katliamı haber veriyordu. Alevilerin çoğunlukta olduğu Yörükselim mahallesi kendini savunabildi. Hatta şehirden baskına gelenleri püskürttü bile. Çatışmalar sırasında sağdan da 11 Sünni vatandaşın öldüğü haberi bu defa diğer mahallelerdeki baskınları daha da arttırdı. Maraş, insanlığın en vahşet dolu görüntülerine tanık oluyordu. Karnı deşilen hamile kadınlar, ağaçlara asılan gençler, diri diri yakılanlar, kafası baltayla kesilenler. Görenlerin hayatları boyunca unutamayacakları sahneler yaşandı. Katliam bir türlü bitmedi. Geceli gündüzlü tam 3 gün sürdü. 3 koca gün. Ve ne gariptir ki 3 gün boyunca Maraş'ta devlet yoktu.
Sedat Ceresun Paşa gitmişti oraya. Raporu vardır bende. Geldiği zaman da anlattı. Komutanım dedi, tasavvur edemezsiniz dedi. Tasavvur edemezsiniz dedi. Niye doğmuş çocuk dedi, kaç aylık çocuk dedi. Bacaklarından almışlar, iki bacağından ayırmışlardı dedi.
Olaylar dalga dalga çevre köylere de yayılırken ne asker ne polis. Hiç kimse saldırganlara müdahale etmemiş veya edememişti.
Ateş ediliyor karşılıklı. İnsanlar ölüyor. Bazı evler yanıyor. Polis yok, jandarma yok, asker yok. Müdahale de yok. Ben telefon ettim jandarmaya. Bana verilen cevap, askerimiz yok.
Vardı çünkü Zırhlı Tugay'dan Mahmut Boğuşlu Paşa başkan başında bir büyük askeri şeyler gelmişti buraya. Zırhlı birlikler de olmak üzere. O tedbirleri alınsaydı olaylar tamamen hemen yatışır diye bir iddiam yok. Ama rakamsal durumu ki çok önemlidir, o en üzücüsü o noktadadır. Rakamsal sayısı çok azalırdı.
Çoluğu çocuğu ev barkı yaptılar. Asker de gelmedi. Asker 12 saat sonra geldi.
26 Aralık günü ortaya çıkan manzara korkunçtu. Çoğunluğu Alevi olmak üzere solcusuyla sağcısıyla 120 kişi öldü. Bir de yakın insan yaralandı. Yüzlerce ev ve iş yeri yok edildi. Maraş dini istismarın bir ibret belgesi oldu. Maraş ülkede yaşanan iç savaşın doruk noktasıydı. Bu katliam 12 Eylül'e gidişte bir utanç sayfası olarak tarihteki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta yaşananların perde arkası hiçbir zaman öğrenilemedi. Neydi bu Maraş olayları? Kim tahrik etmişti? Amaçları neydi? Bir iç savaşın kanlı provası mıydı, yoksa amaç Ecevit hükümetini zora sokmak, daha otoriter bir yönetimi mi sağlamaktı? Ve hepsinden daha önemlisi, tam 3 gün süreyle insanlar birbirlerini çoluk çocuk demeden keserken, katlederken asker neden müdahale etmemiş veya edememişti?
Bizi sıkı yönetim ilanına icbar etmek için o olayın çıkarıldığı kanısındayım. Ve acı bir gerçek şu ki, vilayet binasına bile, içinde İçişleri Bakanımız varken, vilayet binasına bile eylemciler yürürken, saldırgan bir şekilde yürürken, civarda bulunan silahlı kuvvetler, birlikleri bir türlü bizim yetkimiz yok gerekçesiyle olaya karışmak istemediler.
Ama sükunetim yok ki. Daha sükunetim ilan edilmiş değil Türkiye'de. Onun için oradaki emniyet güçleri ancak bunlarla ilgileniyor. Vali, emniyet kuvvetleri falan onlarla ilgileniyor. Olay olduktan sonra istekte bulunuldu.
Kahramanmaraş olayları sonun başlangıcı oldu. Ecevit'in direnci kırıldı. O güne kadar sıkı yönetime karşı çıkan başbakan sıkı yönetimi ilan etmek zorunda kaldı.
Türkiye kaç parçaya bölünebilir? Hangi mafsallarından bölünür? Alevileri, Sünnileri birbirine düşürelim. Sıkı yönetim hadiseden sonra ilan edildi. Hadiseden evvel ilan edilseydi belki bu kadar can kaybına sebep olunmazdı şeklindeki iddialar benim o zamanki muhalefet partisi başkanı, ana muhalefet olarak meclis kürsüsüne yaptığım iddialardır.
Efendim yani sıkı yönetim ilanında keşke hep gecikebilseydik. Çünkü Türkiye'nin koşullarında, öyle bir bunalım dönemlerinde sıkı yönetim Türkiye'yi bir kaygan zemine sokabilir ve rejimin nereye gideceği belli olmaz.
İşte o günden itibaren asker daha aktif şekilde hayatın ve siyasetin içine girdi. Hayata giderek haki renk hakim olmaya başlıyordu. Ordu yeniden göreve çağrılmıştı. Kahramanmaraş olaylarının mahkemesi yıllarca sürdü. Ev kadınlarından işportacılara, parti yöneticilerinden devlet memurlarına kadar yüzlerce insan mahkemeye çıktı. 500'ü çeşitli cezalara çarptırıldı. Çoğu kişi olaylardan Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tuttu.
Maraş'ta 3 mahalleyi düşürüp, yani belki tarihin gördüğü en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmişlerdi. Bir satranç oyununa dönmüştü iş. Yani hem o hilali tamamlamaya çalışıyorlardı, hem kendi egemenlik altında tuttukları işte Erzurum gibi, Bayburt gibi falan il ve ilçelerde de sonları sükun ve huzur koruyorlar. Yani bir tür cephe gerisi olarak oraları konumlandırıyorlardı.
Ülke Ocakları ve MHP'nin rolü bence iki noktada değerlendirmek lazım. Biri, halkı galeyana getirecek davranışlarda bulunuyorlardı. İkincisi, çok dağınık diğer partiler. Bunlar ona nazaran daha toplu. Ama ben bu örgütlenmenin nefsi müdafadan dışında Kahramanmaraş'ta solu alt edelim, şu Alevileri alt edelim diye bir plan, program vesaireye sahip olamayacaklarını biliyorum yani.
Aynı yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticisi olan Taha Akyol ise bu suçlamaları kesinlikle yalanlıyor.
Kahramanmaraş olayları da partide uyanan ilk duygu acaba bizim çocuklar mı yaptı? Bu derin bir endişeydi. Daha çok Alevi vatandaşlarımızın büyük ölçüde mağdur edildiği maalesef öyle bir hadise olmuştu. Kesinlikle MHP'nin parti olarak Maraş olaylarında rolü olmadığı gibi aksine bu olay meydana geldikten sonra derin üzüntü duyuldu. İşte heyetler gönderildi.
Kahramanmaraş'ın gerçek sorumluları bugün aramızdalar. O vahşetin sanıkları bugün ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Kahramanmaraş'ın gerçek suçluları ne yargılanan o 1000 kişinin ne de hüküm giyen 500 kişinin içindeydi. Gerçek sorumlular hiçbir zaman ortaya çıkmadılar. Ancak 1978 yılı Aralık ayının son günlerinde yaşanan o katliam Türkiye'de yepyeni bir dönemin habercisi oldu. 1978 yılı geride tam 680 ölü ve binlerce yaralı bırakarak kapandı. Yarattığı sarsıntı ise birkaç ay sonra meyvelerini verdi.